Ayrım 39.
Sayfa 359. Ama bir koşulum var, o da şu. Hemen 3. şubeden bağışlandığımı bildirsinler, yalnız benim bağışlanmamı, ötekilerse hesap versinler. İşaret olarak da her akşam saat 7'de kapıcının penceresinde bir mum yakınız. Bunu görürsem güveneceğim ve devletimizin yüksek merkezinden uzatılmış olan bağışlama elini öpmeye geleceğim. Yalnız bir de bana aylık bağlanmalı, çünkü bendeniz başka türlü nasıl yaşarım? Bu tutumunuzdan pişman olmazsınız, çünkü hükümetimiz bize bir yıldız madalya verecektir. Yalnız bu iş patırtısız gürültüsüz yapılmalı, yoksa kelleme uçururlar. Yüksek kişiliğinizin önünde saygıyla eğilir, bastığınız yeri öperim. Pişman olmuş bir özgürlükçü, incognito. Von Lemke, mektubun dün gece kapıcının yerinde bulunmadığı bir sırada odasına bırakılmış olduğunu söyledi. Pyotr Stepanovich hemen hemen kaba bir sesle, "Peki ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Benimle alay etmek için düzenlenmiş kaba bir şaka sanırım." "Pek muhtemel, sizi aldatamazlar." "Bana bunu sandıran şey mektubun anlamsızlığı." "Bunun gibi başka mektuplar aldığınız oldu mu?" "İki tane, gene böyle imzasız." "Elbet imza atmazlar. Yazı ve tarz farklı mıydı?" "Evet, yazı da tarz da farklıydı." "Gene böyle soytarıca mı yazılmıştı?" "Evet, soytarıca. Hem de pek iğrenç şeylerdi." "Madem ki başka mektuplar da almışsınız, bu da onlar gibi bir şey." "Öyle olacak. Çünkü hepsi birbirinden ahmakça şeyler. Okumuş, eğitim görmüş olanlar herhalde böyle saçmalamazlar." "Elbette, elbette." "Ya birisi gerçekten de ihbarda bulunmak istiyorsa?" Pyotr Stepanovich ilgisiz bir sesle, "Olanaksız," dedi. Sonra 3. şubeden beklenen telgrafla aylık bağlanması ne demek? Belli ki bu bir alay. Von Lemke utanarak, "Evet, evet," dedi. "Biliyor musunuz, bunu bana versenize, ötekilerden önce bunu ortaya çıkarırım." Von Lemke biraz duraksamakla birlikte, "Alın," diye razı oldu. "Bu mektubu başka kimseye gösterdiniz mi?" "Nasıl olur, kimseye göstermedim. Yulia Mihailovna'ya demek istiyorum." Von Lemke dehşet içinde, "Tanrı korusun," dedi, "Tanrı korusun. Tanrı aşkına sakın siz de göstermeyin. Bu onun sinirlerini bozar, bana etmediğini bırakmaz." "Evet, ilkin kancayı size takar, hak ettiğin için bunları yazıyorlar," der. "Kadın mantığını hepimiz biliriz. Hadi hoşça kalın. Belki 3 güne kadar bu mektubun sahibini size sunarım. Yalnız laf aramızda." 4. Pyotr Stepanovich belki aptal bir adam değildi. Ama kürek mahkumu Fetka onun için "o insanı yaratır, onunla da yaşar" demesi doğruydu. Genç adam valinin yanında onu hiç olmazsa kendisine gereken 6 gün için yönlendirdiğini sanarak ayrılmıştı. Ama bu yanlış bir düşünceydi. Çünkü Andrei Antonovich'in saf bir adam olduğu hakkında önceden verilmiş bir yargısı vardı. Kuşkusuz kurbanı olan her insan gibi Andrei Antonovich de kendisini kararsızlıktan kurtaracak her şeye ilk anda kendisini heyecanla kaptırıverirdi. Kafasında kaynaşan bir sürü karışık düşüncelere karşın olayların aldığı bu yeni biçim onda bir sevinç uyandırdı. Hiç değilse eski kuşkuları dağıldı. Aslında son günlerde pek bitkin durumdaydı. Öyle bitkinlik hissediyordu ki her şeye karşın ruhunda bir dinlenme ihtiyacı duyuyordu. İşte gene bütün huzuru kaçmıştı. Petersburg'da geçirdiği uzun yıllar onda silinmez izler bırakmıştı. Genç kuşağın resmi, hatta gizli tarihi ona hiç yabancı değildi. Lemke kuşkucu bir adamdı. Bildiri koleksiyonu bile vardı. Ama yeni tarihin bir sözcüğünü bile anlamamıştı. Şimdi bir orman içinde gibiydi. Bütün içgüdüleri, ona Pyotr Stepanovich'in sözlerinin mantığa aykırı bir şey, bütün biçimlerin, bütün doğal kuralların dışında bir şey olduğunu hissettiriyordu. Kendi kendine, bu genç kuşakla durumumuz nereye varacak, işler ne olacak? Şeytanım bile akla ermez deyip duruyordu. O bu halde düşünüp dururken Pyotr Stepanovich'in gitmesini kollayan Blum içeri girdi. Blum denen bu adam Andrei Antonovich'in uzaktan akrabası oluyordu. Ama o bunu bütün ömrünce elinden geldiğince gizli tutmaya çalışmıştı. Bu değersiz adam için burada birkaç satır yazacağımdan okurdan özür dilerim. Blum Almanların o tuhaf bahtsız türündendi. Bu da onun tam anlamıyla yeteneksiz biri oluşundan değil de Tanrı bilir neden böyle olmuştu. Bahtsız Almanlar bir söylenci değildir. Onlar gerçekten vardır. Onlar Rusya'da da vardır ve türü kendine özgüdür. Andrei Antonovich bütün ömrünce ve elinden geldiğince onunla ilgilenmiş, memurluk yaşamında da elden geldiği kadar başarıları oranında ve olabildiği her yerde onu kayırmıştı. Ama o hiçbir yerde dikiş tutturamamıştı. Kimi kez onun bulunduğu memurluk kaldırılmış, kimi kez amirleri değişmişti, bir kezinde de başkasıyla birlikte az kalsın mahkemeye verilecekti. Aşırı derecede düzensever bir adamdı. Kendisine zarar verecek derecede de somurtkandı. Kızıl saçlı, uzun boyluydu, kamburunu çıkararak yürüyordu, hüzünlüydü, hatta duygulu olduğu söylenebilirdi. Küçük bir memur olmasına karşın hep yerli yersiz inat eder, öküz gibi direnirdi. Karısı ve çok kalabalık olan çocuklarıyla Andrei Antonovich'e yıllardan beri sürüp gelen esriklik derecesinde bir saygıyla bağlıydı. Andrei Antonovich'ten başka hiç kimse onu sevmezdi. Yulia Mihailovna onu ilk gördüğü gün ıskarta ettiyse de kocasının inadını yenemedi. Bu onların evliliklerinin ilk kavgası oldu. Düğünden hemen sonra hemen balaylarının ilk günlerinde olmuştu. O zamana kadar yakınlığı kendisinden büyük bir özenle gizlenen Blum ortaya çıkınca kıyametler koptu. Andrei Antonovich ellerini ovuşturarak yalvarmaya başladı. Blum'la çocukluğundan beri sürüp gelen dostluklarının öyküsünü duygulu duygulu anlattı. Ama Yulia Mihailovna kendisinin sonsuzca aşağılandığına kanaat getirdi, bayılıp ayıldı. Von Lempke bir adım bile gerilemedi. Dünya yıkılsa Blum'dan vazgeçemeyeceğini, onu yanından uzaklaştıramayacağını söyledi. Öyle ki Yulia Mihailovna şaşırdı, Blum'a katlanmaya razı oldu. Ancak olanak oranında Blum'un akrabalığı eskisinden daha çok gizlenecekti. Hatta onun adı ve baba adı değiştirilecekti. Çünkü her nedense onun adı da Andrei Antonovich'ti. Kentimizde sessiz soluksuz kıt kanaat geçiniyor, Alman bir eczacıdan başka hiç kimseyle görüşmüyordu. Andrei Antonovich'in edebiyata olan merakını yakından bilen de oydu. Onun yazdığı romanları beraber okumalarına bayılır, 6 saat kazık gibi sürekli otururdu. Böyle zamanlarda ter döker, uyumamak için bütün çabasını harcardı, gülümsemeye çalışırdı. Eve döndüğü zaman da koruyucusunun Rus edebiyatına karşı duyduğu ilgiye, uzun bacaklı sıska karısıyla birlikte lanet ederdi. Andrei Antonovich içeri giren Blum'a acımayla baktı. Herhalde Pyotr Stepanovich'in gelişiyle yarıda kalan konuşmanın devamını önlemek için olacak. Von Lempke, "Rica ederim Blum, beni rahat bırak," dedi. Blum öne doğru eğilmiş, küçük adımlarla ona doğru yaklaşırken saygılı görünmekle birlikte inatla direniyordu. Hiç kimseye bir şey sezdirmeden bu iş incelikle yapılabilirdi. Bu iş için elinizde sınırsız yetkiler var. Blum, bana öyle sadık, öyle de hizmetime hazırsın ki her zaman sana bakarken korku duymamak elimden gelmiyor. Hep güzel esprili sözler söylersiniz, sonra da sözlerinizden memnun yatar uyursunuz. Ama bunun size zararı dokunuyor. Blum, artık kanaat getirdim ki bu öyle değil, bu hiç de öyle değil. Bu kalpazan, ahlaksız delikanlının söylediklerinden sonra değil mi? Oysa kendiniz de ondan kuşkulanıyordunuz. Şimdi edebiyat alanında bir dahi olduğunuzu söyleyerek sizi övdü ve yendi. Bu işe senin aklın ermiyor Blum. Yanlış düşünüyorsun. Düşündüğün şey saçma. Sana söylüyorum, hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Müthiş bir gürültüye neden olacağız. Sonunda rezil olmak var. Sonra Yulia Mihailovna, Blum sağ eli yüreğinin üstünde Von Lempke'ye, aradığımız şeyi kesinlikle bulacağız diye cevap verdi. Araştırmayı sabahın erken saatlerinde yaparız, apansız olarak. Onlara karşı pek nazik davranıyorsunuz. yasaya tam anlamıyla uyarız. Gençlerden Liamshin ile Tetyalnikov, aradığımız şeylerin hepsini orada bulacağımızı tahmin ediyorlar. Onlar bu eve sık sık girip çıkıyorlardı. Verhovenski'ye kimse yüz vermiyor. Stavrogina artık onu korumuyor. Bu geri kentteki bütün namuslu insanlar, sosyalizmin ve tanrısızlık kaynağının hep orada saklı olduğuna inandılar. Bütün yasak kitaplar var elinde. Rılevyev'in düşünceleri, Herzen'in toplu yapıtları gibi şeyler. Ah Tanrım, ne kadar safsın zavallı Blum'cum. Yahu bu kitaplardan herkesin evinde var. Blum, bir sürü de bildiri, diye valinin sözlerine kulak vermeden devam etti. Öteye beriye dağıtılan bu bildirilerin asıllarını da orada bulacağız. Bu genç Verhovenski'den ben pek kuşkulanıyorum. Sen baba ile oğlunu birbirine benzetiyorsun. Onlar birbirleriyle anlaşıyor değillerdir. Oğlu herkesin önünde babasıyla alay ediyor. Bakmayın, bu bir maskedir. Blum, sen herhalde bana azap vermeye yeminlisin. Düşün bir kez, bu adam burada ne de olsa tanınmış bir kişidir. Bir profesördür, bir ünü var. Bir yaygara kopardık mı herkese rezil oluruz. Bütün tasarılarımız bozulur. Ayrıca Yulia Mihailovna'nın karşısında ne duruma düşeriz onu da düşün. Blum'un kulağına söz girmiyordu. Elini göğsüne vurarak, doçentti, doçentten başka bir şey değildi. Öğretmen yardımcısıydı. Öğretmen yardımcısı olmaktan başka hiçbir ünvanı yoktu. Hiçbir kademeye yükselmiş değil. Zaten kuşkulu amaçları yüzünden hemen işinden atıldı. Polis onu gizlice izledi. Öyle görünüyor ki daha da izlenmektedir. Kentte bu anarşi böyle devam edemez. Eyleme geçmek zorundasınız. Asıl suçlunun karşısında bu kadar gevşek ve hoşgörür davranmakla ödevinizi savsaklıyorsunuz. Von Lembke birdenbire ''Yulia Mihailovna, aman çekil Blum!'' diye bağırdı. Gerçekten bitişik odadan karısının sesi geliyordu. Blum bir ürperme geçirdi ama sezdirmedi, iki elini de güçlüce göğsüne bastırarak ''Ama izin verin!'' diye ayak diredi. Andrei Antonovich dişlerini gıcırdatarak ''Defol!'' diye ineledi. ''Git ne istersen yap! Sonra, sonra! Hey Tanrım!'' Kapının perdesi aralandı ve Yulia Mihailovna göründü. Blum'u görür görmez şöyle yaman bir duruş durdu, aşağılama dolu bakışlarla onu süzdü. Bu adamın böyle bir yerde bulunmasını bile kendisi için bir küçüklük sayan bir hali vardı. Blum bir şey söylemeden yerlere kadar eğilerek valinin karısını selamladı. Sonra hep öyle iki büklüm, kolları iki yana açık bir halde ayaklarının ucuna basarak kapıya doğru yürüdü. Acaba Blum, Andrei Antonovich'in son sözlerini nasıl yorumlamıştı? Açık bir buyruk gibi mi saymıştı, yoksa koruyucusunun çıkarına uygun gördüğü hususlarda, istediği gibi davranmakta özgür olduğu biçiminde mi yorumlamıştı? Nasıl yorumlarsa yorumlasın, yalnız üst ile katip arasında geçen bu konuşmadan Yulia Mihailovna çileden çıktı. Kısacası öyle bir iş oldu ki o yüzden olayların en nazik zamanında acıklı bir kararsızlığın içine düşmekle Andrei Antonovich büsbütün yanlış yollara saptı. 5. Pyotr Stepanovich o gün bütün gün bir dakika bile boş durmadı. Von Lempke'nin yanından ayrılır ayrılmaz doğru Bogoyavlinski sokağına koştu ama Öküzler Sokağı'ndan geçerken Karmazinov'un oturduğu evin önüne gelince birdenbire durdu. Gülümsedi ve içeri girdi. Ünlü yazarın kendisini beklemekte olduğunu söylediler. Bu pek tuhafına gitti çünkü ziyaret edeceğini önceden haber vermiş değildi. Ama büyük yazar kendisini gerçekten bekliyordu. Hem de ta önceki günden beri beklemekteydi. 4 gün önce kendisine yapıtının müsveddelerini vermişti. Bu Yulia Mihailovna'nın düzenleyeceği edebiyat gecesinde okuyacağı bir yazıydı. Yazar böyle bir şeyi herkesten önce Pyotr Stepanovich'e okutmakla ona bir onur verdiğine pek inanıyordu. Böylece ona içten bir yakınlık göstermiş oluyordu. Bu kendini beğenmiş, herkesin yanına kolaylıkla yaklaşamadığı ün ve başarılarıyla şımarmış devlet adamının ne zamandan beri kendisine nezaket ve yakınlık gösterdiğini delikanlı zaten fark ediyordu ve sanırım delikanlı şu kanıya varmıştı ki Karmazinov kendisini Rus devrim eyleminin başı gibi saymadı, hiç değilse Rus devriminin sırlarını başlıca bilenlerden ve gençlik üzerinde etkisi olan kimselerden biri diye görüyordu. Pyotr Stepanovich, Rusya'nın en zeki adamının nasıl bir düşüncede olduğunu pek bilmek isterdi. Ama o güne kadar kimi özel nedenler yüzünden onunla yakınlaşmaktan kaçınmıştı. Büyük yazar, ilimizin mülk sahiplerinden olan bir mabeyinci ile evli kız kardeşinin evinde oturuyordu. Karı koca bir başlarına olan bu aile, ünlü akrabaları hesabına pek övünç duymaktaydı. Ama ünlü yazar, evlerine konuk geldiği zaman ne yazık ki ikisi de Moskova'da bulunuyorlardı. Bu yüzden ünlü akrabayı ağırlama onuru, mabeyincinin yıllardan beri evinde bir çeşit kahyalığını yapan yoksul ve yaşlı yeğene düşmüştü. Karmazinov geldiği günden beri evin içinde herkes ayaklarının ucuna basarak yürüyordu. Yaşlı kadın yazarın geceyi nasıl geçirdiğine, ne yiyip içtiğine ilişkin her gün Moskova'ya mektup yazıyordu. Üstelik bir kezinde belediye başkanının verdiği bir şölenden dönen Karmazinov'un bir tatlı kaşığı ilaç içtiğini Moskova'ya telgrafla bildirmişti. Kadın konuğun odasına pek seyrek giriyordu. Bununla birlikte konuk pek terbiyeliydi ama pek soğuk tavırlıydı ve yalnız gereken durumlarda konuşuyordu. Pyotr Stepanovich içeri girdiği zaman Karmazinov yarım bardak kırmızı şarapla sabah köftelerini yiyordu. Genç adam onu birçok kez ziyaret etmişti. Herkesinde de böyle yemek masasının başında bulmuştu. Hiçbir zaman Karmazinov'un onu buyur ettiği görülmemişti. Karmazinov köftelerini yiyip bitirdikten sonra küçük bir fincan kahve getirdiler. Hizmet eden uşağın ellerinde eldiven, sırtında frak, ayaklarında hiç gürültü çıkarmayan yumuşak botlar vardı. Karmazinov onu görünce "Vay efendim" dedi. Bir yandan da peçeteyle ağzını siliyordu, sonra yerinden kalktı. Pek sevinmiş gibi görünerek genç adamı öpmek üzere birkaç adım attı. Ruslarda hele bunlar pek ünlü kimselerse öpüşmek gelenektir. Pyotr Stepanovich daha önce denemiş olduğundan Karmazinov'un dudağını değil de yanağını uzattığını biliyordu. Onun için bu sefer kendisi de öyle yaptı. Böylece iki yanak birbirine değdi. Karmazinov buna dikkat etmemiş görünerek divana oturdu. Tam karşısına gelen bir koltuğu da sevimli bir havayla Pyotr Stepanovich'e gösterdi. Delikanlı gösterilen koltuğa oturdu. Karmazinov her zamanki alışkanlığı dışında "Kahve, kahvaltı etmez misiniz?" diye sordu. Ama bu öyle bir soruştu ki karşısındakinin hayır demesini beklediğini belli ediyordu. Ama iş beklediği gibi çıkmadı. Pyotr Stepanovich kahvaltı edeceğini söyledi. Karmazinov'un yüzünde aşağılanmış gibi bir afallama belirdi ama bu durum bir an sürdü. Sonra sinirli bir hareketle zile bastı. Gelen uşağı iyi bir öğrenim ve terbiye görmüş olmasına karşın oldukça sinirli ve kaba bir tavırla ikinci bir kahvaltı getirmesini buyurdu. "Ne istersiniz, köfte mi kahve mi?" diye bir daha sordu. Pyotr Stepanovich bir yandan yazarın giysilerini gözden geçirirken "Hem köfte hem kahve, ayrıca emredin şarap da getirsinler, dehşetli karnım aç" diye cevap verdi. Karmazinov'un sırtında sedef düğmeli ceketimsi tuhaf bir şey vardı. Boyu çok kısaydı, bu yuvarlak göbeğiyle çıkık arkası üstünde pek tuhaf duruyordu. Ama elbet herkesin zevki aynı değildir. Dizlerinin üstüne kareli bir battaniye örtmüştü. Oysa oda epeyce sıcaktı. Pyotr Stepanovich, "Rahatsız mısınız?" diye sordu. Yazar o cırlak sesiyle, "Hayır ama bu iklimin beni hasta etmesinden korkuyorum" diye karşılık verdi. Her sözcüğe ayrı ayrı basıyor, konuşmasına çıtkırıldım bir hava vermeye çalışıyordu. Soylular gibi peltek peltek konuşuyordu. "Sizi daha dün bekliyordum." "Ne diye, gelirim dememiştim ki." "Hayır ama müsveddelerim sizde, okudunuz mu?" "Müsveddeler mi? Hangi müsveddeler?" Bu soru Karmazinov'u çok şaşırttı. Hatta öyle kaygılandırdı ki içmekte olduğu kahvesini bile unuttu. Bayağı bir dehşetle, ama herhalde onu geri getirmişsinizdir. Ha, şu bonjour muydu neydi? Merci. Her neyse, büsbütün unuttum, okumadım, hiç vaktim olmadı. Gerçekten nereye koyduğumu da bilmiyorum. Cebimde yok. Herhalde masanın üstünde bırakmış olacağım. Hiç üzülmeyin, bulunur. Hayır, hemen evinize birini gönderip bulduralım. Yitebilir, sonunda çalabilirler de. Hadi canım, kimin işine yarar? Hem niçin o kadar korktunuz? Yulia Mihailovna her yapıtınızdan birkaç müsvedde çıkardığınızı söylüyor. Müsveddelerden biri Avrupa'daki noterinizde, biri Petersburg'da, üçüncüsü de Moskova'da saklanırmış. Sonra herhalde ayrıca bir kopyayı da bir bankaya gönderiyormuşsunuz. İyi ama Moskova'da yanabilir, onunla birlikte müsveddem de yanar. Hayır, iyisi mi hemen birini size gönderelim. Durun, işte öykünüz. Pyotr Stepanoviç arka cebinden bir tomar mektup kağıdını çekti çıkardı. Biraz yıpranmış. Hele bakın, verdiğinizden beri hep mendilimle birlikte cebimde kalmış, unutmuşum. Karmazinov müsveddeleri kapar gibi aldı, dikkatle gözden geçirdi, sayfaları birer birer saydı. Sonra hep göz önünde duracak bir biçimde oradaki bir küçük masanın üzerine saygıyla koydu. Kendini tutamayarak ve ıslık çalar gibi, ''Siz herhalde pek fazla okumuyorsunuz.'' dedi. ''Hayır, pek okumam.'' Rus edebiyatını da mı? Rus edebiyatı mı? Durun, bazı şeyler okudum. Yolda giderken ya da yola çıkalım ya da yollar ayrılıyor gibi bir şey okumuştum. Şimdi iyice anımsamıyorum. Çok eskiden okumuştum, 5 yıl önce falan. Vaktim yok. Bir suskunluk oldu. Buraya gelir gelmez sizin pek zeki bir insan olduğunuzu herkese söyledim. Şimdi herhalde burada herkes size hayran oldu. Pyotr Stepanoviç sessizce teşekkür ederim diye cevap verdi. Kahvaltı getirdiler. Pyotr Stepanoviç köftelere açgözlüler gibi saldırdı ve bir girişip 7 yuttu, ardından şarapla kahveyi mideye indirdi. Karmazinov son et lokmasını çiğneyip son kahve yudumunu yutarken yan gözle konuğunu gözden geçiriyor ve şöyle düşünüyordu. Bu görmemiş herif herhalde cümlemdeki inceliği ve iğneyi sezdi. Müsveddelerime gelince onları da bir anda okuduğu kesin. Göz göre göre yalan söylüyor. Ama belki de yalan söylemiyordur. İçten bir budala da olabilir. Bir dahinin bir an budala olmasını severim. Sakın bu da şimdikilere göre bir dahi olmasın. Pyotr Stepanoviç, buradan gitmeniz yakın mı diye sordu. Doğrusunu isterseniz buraya bazı mülklerimi satmak üzere gelmiştim. Şimdi vekilimin durumuna bağlıyım. Siz herhalde orada bir savaş sonu tehlikesini gördüğünüz için buraya geldiniz, öyle değil mi?